10. Üçlerin dükkan hayatı ertesi olmayan bir bayrama benziyordu. Onlara göre kırık kaldırımlı, pis kokulu, karanlık sinekli bakkal, yalnız neşeyle gümbür gümbür atan canlı bir kainatın ruhu merkezi oluvermişti. Onlar hayatla kedi yavrularının ipek yumaklarla oynadıkları gibi oynuyorlar, ipeklerin bir gün ellerine, ayaklarına dolaşabileceğini akıllarına hiç getirmiyorlardı. İstanbul Bakkaliyesi gene o semtin en işlek alışveriş yeri olmuş, müşterilerin sayısı Emine'nin zamanındakini çoktan aşmıştı. Üçlerin reisi Rabia, Dimağı ve Nazım'ı da Cüce Rakım'dı. Ramazan'a bir hafta kala dükkanın teklifsiz ve daimi bir misafiri hasıl oldu ki o da cümbüşe, neşeye çok ilave ediyordu. Bu, Gelibolu'dan dönen Çengi Pembe'ydi. Sabiha Hanım'ı eğlendirmek bahanesiyle konağa postu sermiş, her gün bir defa sinekli bakkala yollanıyor, köşede kadınlarla şakalaşıyor, çocuklarla dil dalaşı ettikten sonra dükkana dalıyordu. Rakım mal almaya, Rabia konağa gitmişti. Gün cumartesi, vakit ikindiydi. Tevfik dükkanda yalnız otururken uzun boylu bir Mevlevi dedesi başını eğdi, dükkana girdi. Rabia Hanım'ın babası Tevfik Efendi'nin dükkanı burası mı? Ben Tevfik bendeniz. Ben Rabia Hanım'ın musiki hocasıyım. Sizinle konuşmak istiyorum. Siz Vehbi dedesiniz galiba. Mevlevi güldü. Söylemek istediğim şey şu. Ramazanlarda ben ders vermem. Konağa pek de gitmem. Rabia Hanım için bir istisna yapmak istiyorum. Çünkü ben 30 senedir bu kadar istidatlı bir talebeye tesadüf etmedim. Burada müsait yer varsa perşembe akşamları gelip ders vereceğim. Bu, Rabia'nın musiki derslerinin konaktan Tevfik'in evine nakli demek. Bu, dedenin Rabia'ya ücretsiz ders vermesi demek. Tevfik'in iftihardan göğsü kabardı, gözleri yaşardı. Bizim için ne lütuf! Bahçemizde dinlenip bir kahve içmez misiniz? Başka bir gün gelirim, işinizden alıkoymayayım. Hayır efendim, bu saatlerde alışveriş olmaz. Tevfik dükkanın arka kapısını açtı. Dedeyi toplu ve temiz bir mutfaktan geçirerek bahçeye çıkardı. Cevizin altındaki hasırı oturttu. Önüne tütün kesesi bıraktıktan sonra kahve pişirmeye gitti. Bahçe, Tevfik'in biricik severek, özenerek çalıştığı yerdi. Cevizin ötesinde sık sık incir, badem, elma, ayva ağaçları var. Duvarın öteki dibinde patlıcan, domates, soğan, salata tarlası. Dede yüzünü eve çevirdi. Mutfağın ve çardağın üstündeki asma yapraklarına bürünmüş pencere, batı güneşiyle kana boyanmış gibi. Çardağın yanlarına, mutfağın kapısına sarılan hanım elleri ve Yasemin, akşamın ağır havasında bayıltıcı bir koku neşrediyorlar. Etrafta, soldaki akasyaların dallarında öten güvercinlerden başka ses yok. Tam bir İstanbul bahçesi. Dede kendini kendi bahçesinde farz edebilirdi. Tevfik'in getirdiği kahveyi yavaş yavaş içerken evin sahibini de tetkik ediyor, onu pek kendisine yakın buluyordu. Mütemadiyen söyleyen bu çocuk yüzlü adam Allah'ın serseri çocuklarından biriydi. Dede onların türlü türlülerini görmüştü. Onlar sergüzeşle dolu fırtınalı hayatlarını yaşarken ekseri dünyanın zevkini de cefasını da bir tekkenin eşiğinde bırakıp erenler sürüsüne giren eski aşinalarıydı. Vehbi dede dükkandan ayrılırken Tevfik'e tarikatın müstakbel canı gibi bakıyordu. İki hafta sonra bir öğle vakti Rakım dükkanda yalnızken Vehbi dededen çok başka bir yabancı daha geldi. Cüce sinekli bakkalda böyle bir adam tanımadığı için gözlerini açtı, yabancıyı süzdü. Siyah harmanili, üç köşeli kocaman şapkalı, kısa boylu, çevik tavırlı bir ecnebiydi. Sinekli bakkal civarı Hristiyanları şapka giymedikleri için Rakım bunu bambaşka Beyoğlu'lu bir müşteri, belki de bir seyyah olarak teşhis etti. Ne istiyorsunuz sinyor? Sıkılganlık bilmeyen Peregrini buraya epeyce sıkılarak girmişti. Gerçi Katolik dünyasının aforoz ettiği bu sabık rahip 15 senedir ömrünü Müslümanlar arasında geçiriyordu. Fakat onun Türk ve Müslüman dostları hep alafranga ve zengin bir alemde yaşarlardı. Hatta saraya bile muntazaman giren bu adama şimdiye kadar fakir ve orta halli Müslümanların evi kapalı bir kale gibi gelmişti. Fakat pek başka içtimai bir sınıftan gelen bu sanatkar, çekinerek girdiği bu yeni küçük dükkanla şiddetle alakadar olmaya başladı. Oraya renkli malları Ramazan'a mahsus bir itina ile yerleştiren gözde, en eski medeniyetli bir şehir evladının zevki vardı. gözleri bir lastik top gibi sıçrayarak dolaşan cüceyle tavana asılan yeşil kırmızı çeritli güllaç tekerlekleri arasında dolaşırken Rakım sordu. Gene sordu. ''Ne istiyorsunuz sinyor?'' Parmağıyla güllaçları gösterdi. ''Bundan almak istiyorum. Bir tane kırmızı, bir tane de yeşil şeritlisinden.'' Oraya hiç de bir şey almak maksadıyla gelmemişti. Fakat lakırdıya zemin bulmak için bu fena bir vesile değildi. Rakım güllaçları sararken birdenbire kaşları çatıldı. Herifin kıyafetiyle güllaç arasında bir münasebet yoktu. Sonra kıyafetiyle söylediği Türkçe arasında da bir münasebet yoktu. O halde? Yoksa herif bir hafiye miydi? Bazen tebdili kıyafetle gezdikleri söyleniyordu. Sesindeki emniyetsizlik pek aşikar, sert sert sordu. ''Sen bunu pişirmesini bilir misin?'' ''Hayır, bizim aşçı Rum'dur. Belki o da bilmez. Fakat bu beyaz yuvarlakları hep almak istiyorum. Sen bana nasıl piştiğini tarif eder misin?'' Peregrini'nin cebinden not defteri çıktı. Yazarken anlatmaya başladı. ''Ben Selim Paşa'nın oğlunun piyano hocasıyım.'' ''Ya!'' Rakım nefes aldı. ''Vehbi dede benim dostumdur. Rabia Hanım'ı da Hilmi Bey'in odasına dinledim. İki perşembedir gelmiyorlar. Rabia'nın babası gelmiş dediler. Artistmiş. Siz de artiste benziyorsunuz. Onun babası mısınız? Artist ne demektir bilmiyorum ama babası değilim. Ben onun amcasıyım.'' Durdu. Kıyafetinin acayipliğine rağmen bu kadar güzel Türkçe söyleyen bu herife ısınmıştı. Sesi biraz acı, biraz alaylı ilave etti. ''Arada biraz da Rabia'nın maymunu oluveriyorum. Kız yaman bir şey. Vehbi de Ramazanlarda ders vermezken sade onun için perşembe akşamları buraya geliyor.'' Peregrini küçük iskemleyi çekti, oturdu. ''Rabia Hanım camilerde mukabele okuyormuş. Acaba hangilerinde?'' ''Bugün Ayasofya'da. Cumartesi günleri Fatih'te. Perşembe günleri Valide Camii'nde. Başka günler Sinekli Bakkal Mescidi'nde. Avuç avuç para kazanıyor. Fakat paralar hep imama gider. Paşa öyle söyledi. Biz burada bakkallık ediyoruz. Bu Ramazan karagöz oynatıyoruz. Şükür geçiniyoruz.'' Biraz durdu, sonra gözleri parlayarak. ''Tevfik gibi hayalciyi dünyanın bir tarafında bulamazsın sinyor. Akşamları gelmek istersen ben seni bedava sokarım. Hemen yarın akşam gelirim dostum.'' Bunu tehalükle söylemişti. Şimdi oturduğu yerde gözleri sokağa dağılmış, kapının önünü kara bulut gibi almış, mütemadiyen vızıldayan kara sinekleri dinliyordu. Karşıki evler kara çatıları altında uyuyor gibi bu saati mutlak oruçlu mahalleli yataklarına geçiriyor olacak. Çünkü sokaktan bir kul geçmiyor. Peregrini'nin içini kapalı ve gizli bir kıta keşfetmişlerin sevinci bürümüştü. Sevimli, hususi, teklifsiz ve insani bir kıta. Bu dünyayı en evvel Rabia'nın Kur'an okuyuşundan sezmişti. O dakika bu dükkanın ve sokağın haricindeki her şey sunidir, yabancıdır. Ona öyle geldi ki bu dar sokak sakinleri için dünyada bir tek maddi kıymet yoktur. Onlar yalnız kalbe ve manevi servetlere, güzelliklere kıymet verirler. Bu kararını verir vermez Rabia'yı Ayasofya'nın tarihi dekorları içinde dinlemek arzusu uyandı. Dudaklarından yüzünün her çizgisine sirayet eden garip bir tebessümle. ''Gelecek hafta Rabia Hanım Ayasofya'da okurken beni götürür müsünüz?'' Rakım'ın gözleri zihninde küfrün en hususi alemi olan üç köşeli şapkaya kaydı. Cemaat ibadet ederken ecnebi ziyaretçilere alışık değildir. Rakım'ın gözlerinin istikametini takip eden Peregrini başından şapkasını çıkardı, yere attı. ''Ben şapkasız giderim. Evde bir fesim var. Hem bir daha bu mahalleye şapkalı gelmeyeceğim. Ben dini hislere çok hürmet ederim. Ben vaktiyle bir nevi derviştim. Yoksa vaktiyle Müslümandın da sonradan gavur mu oldun? Tevekkeli, bizim dilimizi böyle konuşmuyorsun.'' Peregrini, Rakım'ın sade, iptidai, adeta bir panayır oyuncusu olduğunu unutmuştu. Onunla hiç anlayamayacağı adeta felsefi münakaşalara girivermeyi tabii bulmuştu. ''Hayır, Müslüman değilim. Hani manastırlara kapanan papazlar yok mu? Onlardanım. Fakat şimdi daha ziyade Müslümanım. 15 yıldır aranızda yaşıyorum. Dil, din, millet, bunlar insanların ruh ikliminden başka bir şey değil. Garbın ruh iklimi bana çok soğuk geldi. Şark ikliminde sükun ve şifa arıyorum.'' Peregrini sustu. Rakım kendi kendine, ''Herif neler karıştırıyor?'' diyordu. Fakat söylemeye tekrar başlayınca o da gözlerini açtı, dinledi. Hiçbir dine mensup değilim. Fakat eğer bir din edinmek istersem mutlak Müslüman olurdum. İslam'ın yarattığı cemaatteki ferdi kendime daha yakın buluyorum. Manastırdan kaçalı, Papa'nın aforozuna uğrayalı 15 yıl oluyor. Kaçtın ha? Vay ana! Şimdi ben bir şeye inanmam. Fakat din bir illet gibi insanın kanına bir defa girerse bir daha çıkmıyor. Dinler adamları çok severim. Din lakırtısı etmeye bayılırım. Camiler, kiliseler, bütün dua edilen yerlerin etrafına dolaşırım. Sen de dindar mısın dostum? Elhamdülillah Müslümanım. Fakat din lakırtısını hiç sevmem. Kiliselerden ürkerim. Camide içim sıkılır. Vaaz dinlersem uyurum. Sofu adamlardan umacı gibi korkarım. Hiç namaz kılmadım. Rabia'nın babası da öyle. Ramazan'da da kılmaz mısın? Hayır. Yalnız kızın hatırı için yalancıktan ikimiz de oruç tutuyoruz. Mesela nasıl? Rakım güldü. Bu manastır kaçkını eski gavura içini dökmekten lezzet alıyordu. Gece Rabia ile beraber sahur yiyoruz. Niyet ediyoruz. Ertesi gün o camiye gidinceye kadar bir şey yemiyoruz. Yiyecek aramıyoruz. Ama bu kafir tütün yok mu? Neyse, o camiye gider gitmez tabakalar açılıyor, sigaralar tellendiriliyor. Dükkanda öteden beri çimleniyoruz. Akşam Rabia ile beraber gene oruç bozuyor, iftar ediyoruz. Tuhaf, tuhaf. Bazen kız şüphelenir. Oruçlu erkekler bizde tiryaki, aksi olur. Biz hep neşeliyiz. Neyse, ben Arife günü Rabia'nın hatırı için sahiden oruç tutacağım. Niçin kendi ruhunun selameti için değil, dedi. Cüce sırıttı. Acı, mütekallis bir sırıtış. Çocuklar oruç tutar mı? Maymunlar hele hiç tutmaz. Allah beni maymunla çocuk arasında bir mahluk diye yarattı. Benden ne namaz, ne niyaz, ne oruç. Bu ziyaretten sonra Vehbi dedenin geldiği perşembe akşamları Peregrini de geliyordu. Pek tabii olarak üstadı, Hilmi ve iki daimi arkadaşı da takip ediyorlardı. Dükkanın üstündeki fakir odada 18. asır cereyanlarını andıran münakaşalar olmaya başladı. Rabia'nın ruhunda yeni hayatının ne tesir yaptığını anlamak için yüzünü çok yakından ve çok derin tetkik etmek lazımdı. Fakat bu zahmete değer bir tetkik olurdu. Çünkü eski ve yeni hayatı üst üste konulan fakat tamamen birbirini bozamayan iki medeniyet tabakası gibi görünüyordu. Yaşamak arzuları içinde bir barut mahzeni gibi sıkışıp kalan çocuğun yüzündeki ifade tamamen silinmemişti. O, üçlerin reisi, evin kadını sıfatıyla vazifesini yaparken bunlardan zevk almasına rağmen, bunları biraz da oyun gibi telakki etmesine rağmen gene tavrı sakin ve ciddiydi. Eski Rabia'nın yüzü, ağzının iki tarafında iki derin çizgi, kaşlarının arasında derin bir hat, ince yüzünü kaplayan gamlı bir durgunluk. Bu çizgiler tamamen silinmeden, simanın manası değişmeden yeni hayat izlerini bu eski şahsiyetin üzerine resmetmeye başladı. Ve yeni yüzü şu idi. Göz kuyruklarında sık gülmekten hasıl olan kırışıklar, gözlerinin içinde mütemadiyen yanan mesut ışıklar, gülerken burnunun üstünde beliren sevimli buruşukluk. Kendini yeni hayatın azadeliğine terk ettiği zaman eski yüzünün alametleri zayıflar, gözlerinin ağır ifadesi, dudak kenarlarındaki, kaşlarının ortasındaki çizgiler düzelir. Fakat geçmiş günlere hatırası döner dönmez her eski alamet olanca vüzuhu ile tekrar meydana çıkar. Güya yeni hayatının şen maskesi şeffaf bir ipek peçe gibi eski hayatın gamlı simasının üstüne örtülüvermişti. İşte bu zıt şeylerin o genç yüzde imtizacı, bunun bütün muammalığını, bütün büyü gibi tesir eden başkalığını teşkil ediyordu. Rabia'yı en çok tahlil eden, yüzünün günden güne aldığı manayı gözden kaçırmayan evvela Peregrini oldu. Zıt tesirlerin bu küçük yüzde çarpışmasını insan, boğa güreşini seyreden bir İspanyol ihtirasıyla takip ediyordu. Kızın tabiatında riyazete temayül vardı, manevi bir perhizkarlık vardı. Süratle düşünüp salim kararlar alma kabiliyeti vardı. Bunlar hep ilk senelerin çetin mücadelesi, sıkı terbiyesi ve imamla emineden gelen ırsi tesirlerin muhassalasının eseriydi. O kadar nefret ettiği anasından ona hayli kuvvetli şeyler geçmişti. Kalbinin bir tarafında kendine ıstırap verenleri hiç affedemeyen bir kuruluk vardı, kindardı. Rabia'nın güneşli, neşeli tarafları, sanat istidadı Tevfik'ten geliyordu. 11 yıldan fazla gece gündüz din ahiret diye her şeyin fevkinde iki mevhum öğretmeye çalışmışlardı. Fakat o, fikirlerinden ziyade insanlara, yaşayan şeylere bağlı, sevdiği vakit ölüme kadar sever, en küçük şefkat tecellisiyle kalbe atar bir kadın olacaktı. Bu karışık canlı muammanın her unsurunu laboratuvarda çalışan bir alim tecessüsü ile arayan Peregrini, onunla fırsat düştükçe konuşur, sualler sorar, küçük gözleri kızın yüzünü delip dimağına batmak istiyormuş gibi Rabia'nın gözlerine bakardı. Fakat onu en çok hayran eden kızın musikiye olan istidadıydı. Kulakları her sadayı tam muhafaza ediyor, emsalsiz sesi her sadayı tam veriyor ve zevki herhangi üstadı tatmin edecek kadar dürüst ve salim. Bunun için Peregrini her yeni kompozisyonunu evvela ona çalar, onun fikrini ciddiyetle sorar, dinlerdi. Vehbi dede de Rabia ile meşguldü. Fakat alakasını Peregrini gibi göstermiyordu. O, Peregrini gibi kızı tahlile uğraşmıyor, Rabia'nın meyillerini fıtratının icabı diye olduğu gibi kabul ediyordu. Dede, tecrübe neticesiyle her insanın binbir zıt şeyden yoğrulmuş bir halita olduğunu biliyordu. Coşkun ve sıcak kalbi, bu kızın çok şükür ki taşkınlıklarını tadil edecek, ihtiraslarına baskı olacak dürüst bir muhakemesi, perhiskar temayülleri de vardı. Dede onu kendine bir nevi ruhani evlat, fikirlerini, felsefesini sadeleştirip halka yayacak müstakbel mürit telakki etmeye başlamıştı. Onun için Rabia'yı düşünürken kendi kendine, kalbinin şevki ve sevgisi sönmemeli. Fakat riyazete, sade hayatta kabiliyeti de muhafaza edilmeli derdi.